Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programına hoş geldiniz. 2018'in 11. programında bugün sizlere Allah lütfederse ailede sorunların ve zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğimizle alakalı, ailede bu sorunların üstesinden gelme kalitemizi nasıl daha güçlü hale, daha kaliteli, daha verimli, daha güzel, daha çözüm odaklı bir hale getireceğimizi paylaşacağız. Malumunuz olduğu üzere sizlerden gelen soruları, mailleri, tweetleri de cevaplamaya çalışıyoruz. Sorularınız isim tabii ki vermeden cevaplanıyor burada. Sorularınızı göndermek istiyorsanız ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresine ya da @munirarikan ya da @erkamradio tweet adreslerinden bize özel ya da genel sorularınızı sorabilirsiniz can dostlarım. Ayrıca radyomuza da her zaman zaten bir gönül dinleyicisi olarak ulaşıyorsunuz. Orada da bir sorunumuz yok. Genel manada Türkiye'de kadim medeniyetimizin aileyle alakalı tökezlediği hususlara biraz değinerek bunun üstesinden nasıl gelebileceğimizi paylaşıyoruz sizlerle ama gelen sorular takdir edersiniz ki genel değil, özel sorular oluyor. En son iki haftadan beri gelen soruların özelliklerine baktığım zaman daha çok beylerin evde eşlerini dinlememesi, eşlerine vakit ayırmaması, çocukların gelişimine yürek özetmemesi, iş peşinde biraz koşturması, evi biraz ihmal etmesi gibi sorunların yoğunlukta ve çoğunlukta olduğunu görüyorum. Vakit kalırsa biraz genel sorunlara değineceğiz bu programda. Vakit kalırsa hepsine ama vakit kalmazsa da geldiği kadar, yettiği kadar sorularınızı cevaplamaya da çalışacağım can dostlarım. Genellikle bu ailede huzur araçlarıyla alakalı aile sancılarımız konusunda bir bilgi vererek başlıyordum programa. Takdir ederseniz kötü bir başlangıç yapmak adına değil ama sorunların farkına varmanız adına, sorunlarımızın ne olduğunu bilmek en azından teşhis değil mi? Tedavinin ilk yoluysa teşhis edebilmek adına bazı sorunlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. En son benim hazırladığım kadarıyla 85 maddelik bir hazırlığım var burada. Bunun 30. maddesinde kalmışız. Aile içi şiddetin artması ve şiddetin uygulanışı eskilerden hani bir tokatlı bir dayaklı falan artık yaralama, işkence etme, öldürmeye kastetme, hatta öldürme değil süründürme, işkenceyle mahvetme gibi basında gördüğümüz kadarıyla iğrençlikler, çirkeflikler, gaddarlıklar artmış durumda. Eşlerin birbirine sadakatinin azalmış olması, can dostlarım, yani biliyorum siz modellemezsiniz ama özellikle bu Türkiye'yi dolaşıp seminerlere gittiğim okullardaki genç kardeşlerime söylüyorum. Buradan da anne babalar eğer dinliyorlarsa onlara da programın tekrarında ya da bir akşam vaktinde özetini geçerlerse çok sevinirim. Bir şekilde bu fenomen dediğimiz bahtsız, zavallı, talihsiz kişilerin muhipleri Türkiye'de çok fazla. Yani bilmem ne dizisinden görmüş, işte bilmem ne filminden etkilenmiş, bilmem ne şarkısından işte duygulanmış falan. Ben onlara şöyle bir soru soruyorum. Şimdi o çok aşık olduğunuz, sevdiğiniz, gönlünüzde böyle muhabbetle bağlandığınız, o size göre yıldız olan, bana göre bir hiç olan artistin evine gitseniz, kapıyı çalsanız, işte Anadolu'dan bütün sezonları kaçırmayan, dizilerinizi takip eden, şarkılarınızı ezbere bilen, sizin hayranınızım ama karnım da aç, yol param da yok, işte bana bir kahvaltı ikram eder misiniz, yol paramı verir misiniz, alacağınız cevap ne olur? Yani onların gönlünde sizin zerre kadar muhabbetiniz yok. Siz de onlar için bir muhabbet beslemeyin diye söylüyorum. Ama ne kadar lafımız dinleniyor onu bilemiyorum can dostlarım. Burada eşlerin bu birbirine olan sadakatinin azalmasında maalesef bu fenomen denen bahtsızların, bu yıldız denilen, star denilen talihsiz zavallıların çirkeflikle dolu hayat öyküleri, medyanın bunu teşhir etmesi, bunu özellikle gündeme getirmesi, bunu bir marifetmiş gibi sunması, altın tepside sunması, zavallı çocuklar daha da tecrübesizler, aşkı bilmiyorlar, huzuru bilmiyorlar, muhabbeti bilmiyorlar, evet demeyi, hayır demeyi, affetmeyi, fedakarlık yapmayı bilmiyorlar. Bu onlara cazip geliyor. Biraz da hormonlar kabarık tabii. Ama sizi temin ederim, bizzat görüştüğüm, koçluklarını yaptığım, danışmanlıklarını yaptığım, fikir alışverişinde bulunduğum insanlar da var içlerinde. Mutlu olduklarını asla söyleyemem. Amerika'ya gittiklerinde ya da yurt dışına gönderdiklerinde akıllarının onlarda kaldığına şahidim can dostlarım. Türkiye'de peşine dedektif takan, bir dedektif yetmedi, bir tane daha fotoğrafçı, kameraman peşine takan bir sürü insan biliyorum. Dolayısıyla bu eşlerin birbirine sadakatinin azalması inançla çözülecek. Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sen mümin olanı seç, inançlı olanı seç, ahlaklı olanı seç ki elin yeşersin dediğinde o elimizi, gönlümüzü, evimizi, yuvamızı yeşertecek bir ahlak ve edep timsali eşi seçmek ancak gönlümüzün eşini seçmek anlamına geliyor. Aldatmalar bu sosyal medyanın körüklemesiyle de hızla çoğalıyor. Özellikle bilmiyorum Aile Bakanımız bu konuda ne düşünüyor? Yani bu hanım, kadın diyorlar, kadın programı diyorlar da biz onlara hadi hanım programları diyelim. Bu hanım programlarında reyting uğruna oradaki sunucuların olayın üstüne öyle bir yangına böyle körükle gidercesine, benzinle gidercesine şey yapıyorlar ki, ateşi körüklüyorlar ki anlatamam. Bu da tabii toplumda sanki herkes bunu yaşıyormuşçasına, sanki her evin bacası bu şekilde tutuyormuşçasına bir yanlış imaj ve algı oluşturuyor. Bu da bir miktar şiddeti, aldatmayı, sadakatsizi körüklüyor. Bir başka maddemiz ailede çocuğa şiddetin artması. Anne baba arasındaki uçurumun gittikçe büyümesi, iletişimin gittikçe azalması, anne babaların çocuklar üzerindeki meşru iktidarlarının bitmesi. Yani ben yurt dışına gittiğimde bunu sıklıkla görüyorum. Diyelim bir evde bir toplantı yapacağız, bir sohbet yapacağız, bir konuşma yapacağız, bir seminer yapacağız, bir muhabbet edeceğiz. Çocuk istemiyorsa gitmek zorundasınız. Yani odasında polise ihbarda bulunduysa, ya burada benim işte canımı sıkıyorlar, bana şiddet uyguluyorlar. Şiddet dediğimiz de hani dayak mayak değil, duygusal şiddet. Diyelim onun sevmediği türden konuşmalar oluyorsa, düşünebiliyor musunuz? Yani çocuk anne babasının misafiri üzerinde bir saltanata sahip bir şekilde. Zaten Allah korusun bir fiske bile vuracak durumda değilsiniz. Kötü söz söyleyecek durumda değilsiniz. Zorla namazdı, oruçtu, haçtı, zekattı, bir ahlak, bir edepti, başörtüydü veya başka bir şeydi yaptıracak durumda değilsiniz. Avrupa'da yaşayan gönlü yanık dostlarım bunu en yakından biliyordur. Anında polislerin nasıl gelip o yavruların hainleri aldıklarını, çocuklara, nesillerine el koyduklarını. Türkiye'de de bu yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Yani meşru iktidardan bahsediyorum. Zorbalıktan, diktatörlükten değil. Çocuklarımız üzerinde meşru bir iktidarımız vardı. Çocuklarımız sözümüzden çıkmazdı. Ama medyanın bu tür körüklemesiyle onların aramızdaki iletişimi biraz daha incelttiğini ya yok ettiğini ya da koparttığını görüyoruz. Kamunun aile hayatında özellikle bizim kadim değerlerimize, mimarimize, yaşam tarzına uygun yaşam alanları dizaynı gibi bir derdi olmaması da, STK'ların da aile hayatına destekleri ve bu konuda bilinçlendirme faaliyetlerinin de az olmasıyla böyle aile olma, aile kurma, işte bununla beraber komşuyla beraber, akrabayla beraber, akrabaya talukat derdi eskiler, abad olma kısmında birazcık sorunlarımız var. Son iki paylaşacağım husus, olumlu örneklerin geniş halk kitlelerine rol model olma sürecinde sıkıntı var. Bununla alakalı ben buradan belediye başkanlarımıza, özellikle bürokratlarımıza, aile bakanlığımıza, bakanlıktaki genel müdürlüklerimize, gençlik spor müdür bakanımıza ve müdürlüklere, oradaki gençlik hizmetleri müdürlüğümüze, işte KYK genel müdürümüze gibi bütün gönül dostlarımıza buradan seslenmiş olalım. Özellikle yani bir yerde bir ulu çınar gördüğümüzde, bir yerde kadim bir medeniyeti yaşatan bir aile stili ya da formatı gördüğümüzde ne olur ki, yani okullardan, yurtlardan oraya bir servis tutarak, yani ıvır zıvır bir sürü faaliyete gidiyoruz yani. Orada da bu yaşayan ulu çınarın evine bir ziyaret edip, orada bir röportaj yapıp, orada biraz hasbihal edip, orada biraz muhabbet edip, sohbet edip, değil mi? Hep böyle muhabbeti oluşturan şeyler bunlar. Biraz ahbaplık, yarenlik etmek zor bir şey olmasa gerek. Özellikle belediye başkanlarımıza buradan seslenelim. Yaşayan değerleri en güzel yaşatan ailelerin biraz daha böyle topluma mal edilmesiyle alakalı. En son ben ismini vermeyeceğim. Yani rencide olur buradan. Ama 150-160 bin lira verdiğini biliyorum bizzat. Bir artık sanatçı mı deniyor bunlara? Hangi sanat olduğunu da çok anlamıyorum ama can dostlarım. Bir açılışla alakalı bir belediye başkanımız en son böyle bir ödeme yapmıştı. Yani 150-150 diyelim hadi. 60'ını 10'unu silelim. 300 bin lirayla bir açılış, iki tane sanatçı getirmiş. Geçen ay yaşadığım bir olay Anadolu'da. Şimdi düşünün, ne hayır oldu diye sordum. İki gün dolaştım orada. O açılıştan sonra oradaki bölgesel bir şey yapmışlardı. Afişler falan asmışlardı. Bir il ve bir ilçede sordum ben, bu açılışın halkımıza bir hayrı oldu mu, bir faydası oldu mu? Yani orada iki saat eller havaya, hadi lay lay lon, bir şarkı, bir türkü falan, sonra dağıldık yani evlerimize. Peki belediye başkanımız bu 300 bin lirasını oradaki mesela 100 tane aile seçmiş olsa, ya 10 tane aile seçmiş olsa, hadi 100 tane bulamadı, 1 tane aile seçmiş olsa can dostlarım. Ya yani bir de az olur ama en azından 10 tane aile. Efendim hiç kavga etmiyormuşsunuz. Ben buradan isim versem rencide olur. Ama babamın Yüksek İslam Enstitüsü 2. dönem mezunu Molla Şükrü'nün, Mehmet Şükrü Arıkan'ın okul arkadaşı, sınıf arkadaşı bir hocam. Onu ziyaretimde bana demişti ki evladım ben işte ablanızı, yengenizi, artık ne diyorsak teyzenizi, eşinden bahsederken öyle söylüyor bize. 50 yıldan beri kaldırırken hiç ona dokunarak sarsmadım onu. Yanına geldim böyle bir kuş edasıyla, namaz vakti, hadi kalk namaz vakti. Uykusu da çok ağır ama ben böyle 10 dakika, 15 dakika, yarım saat yanında yalvardığımı bilirim. Hala da öyle yapıyorum demişti bana. O kadar duygulandım, o kadar gözlerim yaşardı ki anlatamam. Yani böyle güzel örnekler var. Kılmadı diye odasını ayıran, kılmadı diye tokadı basan, kılmadı diye işte küsen, döven, söven, bir sürü rencide eden, sanki kılanlar hep kurtuluyor da hani biz kıldık, başımız göğe merdi. Kılmanın da bir edebi var. Hani vay o namaz kalanların haline kısmından kurtulmamız lazım. Kendimizi kurtarmamız lazım. Namazın da bizi kıldığı bir döneme geçmemiz lazım anlamına. Dolayısıyla başkanlar, buradan seslenmiş olalım. Hani güzel örnekleri bulduğunda, yani 300 bin lira iki tane sanatçıya vereceklerine 10 tane aileye 30'ar bin liradan bu paraları verip onları hacca, umreye, bir böyle bir gönül coğrafyamızda dolaştırsalar, bizim çocuklarımız da okul okul, yurt yurt, üniversite üniversite bilse ki evlenenler medyadaki o çirkef evliliklerdeki gibi 3 gün sonra birbirini aldatarak boşanmıyor. Aşklar sürekli yıpranmıyor ve bir şekilde bu kadim medeniyette bu inanç değerlerine, bu ahlak değerlerine, ilkelerine sahip olan insanların aşkları kadim bir şekilde kalıyor, mahfuz kılınıyor, korunuyor ve artıyor ivmesi sürekli. Bunu görseler, bilseler değerli başkanlarım kötü mü olur? Bunu o güzel gönlünüze tevdi ediyorum. Ve son olarak olumsuz örneklerin yaygınlaştırılması ve rol modeli yapılmasındaki bu çabaların daha korkunç olması. Yani biz olumlu örnekleri, rol modellerini toplumun göz önüne getiremiyoruz, onları sunamıyoruz ama karşı tarafta da en olumsuzlar gözümüze sokulacak şekilde evimize, odalarımıza, ceplerimize, telefonlarımıza, gönlümüze bir şekilde girdirilmiş oluyor. Bugünlük bu aile sancımızla alakalı genel problemlere yeter diyelim. Asıl konumuza geçelim can dostlarım. Aziz dinleyenlerim, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programındayız. Bu hafta size aile içinde yaşanan problemler, zorluklar ve sorunların üstesinden gelme kalitemizi sunacağız demiştim. Shakespeare diyor ki, çok geç pişman olanın vay haline, vay başına. Yani demek ki problem yaşamak problemin kendisi değil. Yani elbette ki problemler yaşayacağız. Elbette ki aile içerisinde zorluklar yaşayacağız. Burası bir dünya hayatı. Ama geç kalmadan, değil mi, problemi çözmek adına, problemi daha güzel bir şekilde, daha hızlı, daha kolay, daha kibar bir şekilde çözmek adına. Özellikle karşımızdaki kişiyi kendini kötü hissettirmeden problemini çözdüğümüzdeki sevindirdiğimizi, sevincimizi aile içerisinde ben çok önemsiyorum. Mesela medyadan birkaç tane haber söyleyeyim. Çok çok özür diliyorum. Erkam Radyo'ya ve bu stüdyoya, bu mikrofonlara, buradaki bu mukaddes ruhaniyete hiç yakışmıyor. Bunun farkındayım ama toplumda da böyle bir realite var. Barışma isteği reddedilen eski koca pompalı tüfekle bastığı tek odalı evde eşini, kızını ve kayınbiraderini öldürdü. Dostlarım, hikaye okumadığımı biliyorsunuz değil mi? Çünkü bunları siz de okuyorsunuz. Akşam televizyonunuzu açtığınızda bunlar sizin de evinize, odanıza geliyor. Baba evine dönen hamile eşini ikna etmeye giden öfkeli koca eşini, kayınpederini ve baldızını öldürdü. Olay anında evde bulunan üst kattaki hamile komşu da ağır yaralandı. Hani hadi öldürdün diyelim denmez. Bu bile çok iğrenç bir cümle. Ama öldürdün diyelim. Yani komşudan, üstelik hamile bir komşudan ne istersin ki yani? Hani onlarla konuşan, onların dostu, ben onların düşmanıysam benim de düşmanımdır mantığı mı var, mantıksızlığı var, anlayamıyoruz yani. Öyle bir cinnet hali ki. Kaynana cinneti katliam getirdi. sana kocam yok diyerek kızını kendi evine götüren kayınvalidesinin evini basan öfkeli koca aynı aileden 7 kişiyi öldürdü. Bir başka haber, 31 yıllık evlilikten sonra aileme lanet olsun diyorum diyen öfkeli koca sokak ortasında eşini 37 yerinden bıçakladı. Yemeği hazırlamayan eşini balkondan attı. Yani çok çok özür diliyorum. Ya olumsuz örneklerle başlamak zorunda kaldığımdan dolayı beni lütfen affedin aziz Erkam Radyo dinleyenleri. Ama bu satırlar gazetelerin 3. sayfalarından alınmış ve gerçek hayattan bazı kesitler. Bütün bunlar siz de gazetede, televizyonda şahit olduğunuz 3. sayfa haberlerini ifade ediyor. Toplum olarak sorunlarımızı nasıl çözdüğümüzü ya da çözemediğimizi, zorlukla karşılaştığımızda bunun üstesine nasıl geldiğimizi ya da gelemediğimizi ifade ediyor. Bu stüdyodan, bu mikrofon bana tutulmuş bir gönül dostunuz olarak kendi hayatımda da zaman zaman zorluklar yaşayan ve bu zorlukları çözmede, bu sorunları çözmede size rol modeli olamayan bir gönlü kırık, gönlü küçük bir kardeşinizim, bir arkadaşınızım, duanıza muhtacım. Ne olursunuz, hani limete kulüne merasif alun sırrında bana gönül koymayın can dostlarım, ama bu görev bize verildiği için benim de hayatımda bazı zorluklar ve sorunlar oldu zaman zaman ve hala da olmakta. Ama inanın, gençliğimde bir Japon filozofla tanışmasaydım belki de beni şu anda bu stüdyoda görmeyecektiniz, dinlemiyor olacaktınız. Toplumun önüne, sahnelere çıkıp sizlere o seminerde güzel bilgileri, bazılarını yaptığım, bizzat uyguladığım, bazılarını duyduğum, bazılarını derlediğim bilgileri benden alamıyor olacaktınız. Belki de değil, kesinlikle almıyor olacaktınız can dostlarım. Çünkü ben onunla tanışmasaydım inanın o delikanlığımın en bıçkın ve hırçın haliyle öyle kalacaktım. Öyle hiçbir sorununu çözememiş, hiçbir zorluğun üstesinden gelememiş bir gönlü kırık insan olarak perme perişan bir halde kalacaktım. Bazen düşünüyorum, yani nasıl yazar oldum? Değil, yazar olmak, yazılan kitapları okumaktan aciz, geçimsiz bir kişi olarak hayatın pas geçti bir yerde karşılaşacaktık belki de sizinle. Belki de beni hiç görmezden gelecektiniz. Şimdi gördüğünüzde saygı, izzet, hürmet, ikram, yani hiç bunlara layık bir insan değilim. Allah sizden ebeden razı olsun. Ama ben iyi ki onunla tanışmışım. Ve hayat rotamı onun gösterdiği o güzel ilkeye göre, özellikle bu sorunları çözme kısmında, tabii ki inancımızla, kadim değerimizle ilgili pusulamız, rotamız, ilahi pusulamızdır. Rol modelimiz Üsve-i Hasene'dir. Bunda hiçbir sorun yok ama iyi ki onunla tanışmışım. O rotamı o kötü yoldan iyi yola çevirebilmişim. Siz de merak ediyorsunuzdur şimdi değil mi? Adı Masumi Toyotomi. Japon filozof. Japonya'da Tokyo Uluslararası Üniversitesi öğretim üyelerinden, tabii gençliğimdeki şeyiyle ünvanı öyle, sonrasında tabii ki böyle değil. Doktor Masumi Toyotomi sevgi üzerine yazdığı Tin Hyeo Nao, umarım doğru telaffuz etmişimdir, Three Kinds of Love, Üç Sevgi Türü adlı makalesiyle, yazısıyla tanınıyor. Kendisi böyle çok tanınmasa da, hani ismini sorduğumda bilmiyorlar ama Three Kinds of Love dediğimde biraz daha onunla alakalı, özellikle Twitter'da geçen paylaştım, epey bir bilen çıktı. Makalesi tüm dünyada sevgi üzerine yazılmış en güzel eserlerden birisi. 1,5 sayfalık bir yazıyı okuduğumda, o gençliğin, o hırçınlığında neredeyse kendimden geçtiğimi anlıyorum şu anda, hatırlıyorum. Sevgi üzerine tartışmasız şaheser bir klasik yazısı. Size de tavsiye ederim can dostlarım. Toyotomi yazısına insanı yaşama bağlayan, hayata bağlayan en önemli motivasyon kaynağının sevgi olduğunu belirterek başlıyordu o yazısında. Hepimiz sevilmek istiyoruz. İnsanlar, hayvanlar, hatta bitkiler bile sevilmek istiyor. Bilgisayar uzmanı bir arkadaşım var. Bazen açılmadığında severek açardı bilgisayarı. Bunun da bir sevgiye ihtiyacı var derdi. Kötü davranmayın derdi. Hani Türk usulü tak tak böyle kafasına vurunca bazı cihazlar açılır falan ya, kısa devre yapıyorsa düzelir. Öyle değil. Daha fazla sevilen hayvanlar sahibine daha fazla bağlanıyor. Daha fazla sevilen, okşanan, tımarlanan inekler daha mutlu edilince daha fazla süt veriyor. Hatta Hollanda'da icat edilen inek yatakları kullanımda. Bu yataklarda yatırılan ineklerin süt verimi %35 daha fazla oluyormuş can dostlarım. İneklere ayak ve tırnak ve toynak bakımı yapıldığında Hollanda'da, geçen bir Avrupa Birliği projesiyle Türkiye'de de il il dolaştılar. Burada da bunu hayvancılık yapan çiftçilerimize gösterdiler. Süt verimi ve sütteki hormonal yararlar %30-%40 artıyormuş. Hatta müzik dinletilen, hatta böyle hareketler yaptırılan, en son Mehmet Beyler, Kahramanmaraş'taki o meşhur dondurma fabrikalarının, çiftliklerinin sahibi, o keçilere jimnastik falan yaptırdıklarında çok böyle tınısı güzel bir kaval dinlettiklerinde süt veriminin daha farklı olduğunu keşfetmişler. Sevilen, okşalan, öpünen, klasik müzik dinletilen çiçekler de daha fazla büyüyor. Japon Getro Enstitüsü'nden Profesör Masaru Emeto, Türkçe'de de bir kitabı var can dostlarım biliyorsunuz, Sudaki Saklı Sırlar diye. Onun yaptığı bilimsel çalışmada sevgi sözcükleri dinletilen su molekülleri donma anında daha güzel kristal şekiller oluşturarak donuyorlar. Öfke, küfür, kavga, kötü söz, kem söz dinletilen su moleküllerinde donarken kristalleri bozuluyor. Yani tabiattaki bütün bu bulgular bizim günlük hayatımızla birebir örtüşmüyor mu? Hepimiz işimizde, evimizde, sosyal hayatımızda sorunlar yaşıyoruz. Bir sürü böyle türlü türlü çeşit çeşit zorluklara göğüs germek zorunda kalıyoruz. Çünkü zorluklar sabrımızın ve gücümüzün testi ve kaldıraçları can dostlarım. Ancak her zorlukla ve sorunla karşılaştığımızda içimizde şöyle bir şey sormamız lazım. Bazen hani affetmek isteriz, fedakarlık yapmak isteriz, geri plana çekilmek isteriz, alttan almak isteriz ama hemen bir ses çıkar ortaya, buna değer mi? Önce bu sese kulak verip ona doğru bir cevap bulmadan düşünmemiz lazım. Değer, hani iyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir ya. Evet, buna değer cevabı. Ancak karşımızdaki kişide bir sevgi ve ümit varsa, ona bir sevgi ümit besliyorsak ortaya çıkar. Yani sevmediğimiz bir şeye karşı, bu bir eşya olabilir değil mi? Yani sevdiğimiz bir şeye daha fazla para ödüyoruz eşya kısmında, alışverişte. Sevdiğimiz markaya aynı üründe çok daha fazla bir bedel ödüyoruz. İşte buradaki unsur o sevginin içimizdeki bizi harekete geçirme motivasyonunu tetiklemesi. Böyle bir güdüyle, böyle bir motivasyonla ortaya çıkıyoruz. Zorlukların üstesinden gelmede ve sorunları çözmede sevgi inanın hayatımızın bir numaralı kaldıracı. Seven her türlü zorluğa katlanıyor, her türlü engeli aşıyor. Bütün problemin üstesinden geliyor. Gelemese de, problemleri çözemese de can dostlarım, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri çabada bulunuyor. Peki, o zaman bu hayatın kaynağı olan, yaşam kaynağı olan sevgi nedir ve nerede bulunur diye bir soru sorsak nasıl cevaplarsınız acaba? Toyotomi'ye göre sevgi karşılık beklemeden paylaşılıyorsa, karşılık beklemeyen bir vericilik içeriyorsa ve hiçbir şarta bağlı değilse işte bu sevgi oluyor. Öbürlerini biraz sonra açıklayacağım. Onlar sevgi olmuyor. Yahya bin Muaz'ın bir şeyi var. Gerçek sevgi diyor, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyen. İşte gerçek sevgi. Toyotomi'nin dediği sevgi de bu zaten. Toyotomi, gerçek sevginin diğer sevgilerden ayırt edilebilmesi için sevgiyi üçe ayırmış. Zaten Three Kinds of Love'du ya, makalesinin adı üç sevgi dili. Birincisi if love, eğer sevgisi. Yani eğer türü sevgide belli kişilerin bizden beklentilerini karşıladığımızda bu sevgi türü ortaya çıkıyor ve biz bu sevgi türüyle seviliyoruz. İşte Türkiye'de herhalde %90-99 geçti aklımdan da kötülük etmiş olurum diye 90 dedim, yani orada tuttum dilimi. Eğer sınıfını geçersen baban istediğin bilgisayar alır, istediğin bisikleti alır, istediğin yere götürür, istediğin şeyi falan falan falan. Eğer akıllı olursan, eğer uslu durursan annen seni sever, işte deden seni sever falan. Eğer benim dediğimi yaparsan işte ortak olur. Eğer benim şartlarıma uyarsan arkadaş oluruz. Hep kendi şartlarımız. Şart nedir can dostlarım? Aziz dinleyenlerim lütfen bir düşünün. Şart benim, bana ait olan bir şeydir. Yani bencilliğin bir ifadesidir. Sevgide şart olur mu? Yani düşünün, hani iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyorlar ya, birbirine deliler gibi aşık olan iki tane çift düğün masraflarıyla, düğün hazırlıklarıyla, düğün alışverişiyle, evin eşyalarıyla bilmem neyle falan ilgilenirler mi zannediyorsunuz? Hele bu ilahi bir aşksa. İnanın gözleri hiçbir şeyi görmez. Yeter ki onlar bir araya gelebilsinler, bu yuvayı kurabilsinler. Biz sanki kendi kolonumuzu arıyoruz ümitsizce. Hani eş dediğimiz şey, psikolojide bir kural vardır. İnsan zıddıyla muhkimdir. Zıddıyla kaimdir. Evrende de bu vardır böyle. Madde vardır, antimadde vardır yani. Atom vardır, atom altı parçacıkları vardır. Artı vardır, eksi vardır yani. Biz kendi kolonumuzu aradığımızda robotumuz ortaya çıkar yani. Tat vermez, kabak tadı verir yani. Düşünün, bir arkadaş düşünün yani. Her dediğinizde evet, her dediğinizde olur, her dediğinizde tamam. Bir müddet sonra yani sorun olacak arada. Arada böyle bir türbülans olacak. Arada bir gerginlik, arada böyle bir aksi fikir, arada bir farklı fikir. İlla aksi olması gerginlik adına söylemedim bunu. Farklılık zenginlik adına yani. İnsan kendi kolonuyla yaşamak istemez ki yani. Kendi robotuyla yaşamak istemez ki. Mümkün değil yani. Ama sonuç çıkmaz sokak olan, bu sevgi türünde öne sürülen bütün şartlar biz kalbimizle bunlara inansak bile elimizde olmayan nedenlerden dolayı bizden isteneni karşıya sunamadığımız anda, sunamıyorsak ne olacak bir düşünün. Kapitalist ekonomilerin küçük modelini bu sefer kendi gönül bakkalımıza uygulamaya çalışmıyor muyuz böylelikle? Can dostlarım, Toyotomi'nin de dediği gibi beklentilerin gerçekleşmemesi hayal kırıklığı yaratıyor bizde. Ve insanlar hayallerini yıkanlara, çok basit bir insan dürtüsü olarak tabii ki, pek hoş gözle bakmıyorlar. Zaten bu nedenle yargıdan kaçın ve övgüyü bollaştır ki dostluğun bol olsun denmiş. Burada hayatınızda ben kendim baktım. Delikanlılığımdan bu yana arada da zaman zaman bakıyorum. Çevrenize şöyle bir bakın. Sevdiklerinizin listesini çıkartın can dostlarım. Eşiniz, anneniz, babanız, kayınvalideniz, kayınpederiniz, eltiniz, görümceniz, gelininiz, baldızınız, kayınçonuz, kimler varsa. Anneniz, babanız, dayınız, teyzeniz, nineniz, dedeniz, kim varsa çıkartın. Arkadaşlarınız, komşularınız. Yanlarına böyle bir küçük bir şey, işaret koyun yani. Eğer sevgisi var mı? Bir tane komşum, buradan söylersem rencide olur ismini. Duvardan bir yumruk sesi geliyor. Yani 2 aydan beri gece saat 1 gibi, böyle 1.30 gibi. Ondan sonra gruptan da yazdım, dedim. Yani ben yanlış duymuş olabilirim çünkü kayınvalidemin vefatı dolayısıyla babamlarda oluyoruz. Geç vakte kadar orada birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. İşte dua ediyoruz. Bir araya geliyor bütün aile. Acıları paylaştıkça azaltıp sevgileri paylaştıkça çoğaltıyoruz. Bundan dolayı dedim hani kesin olmayabilir ama böyle bir şey var sanki dedim. Birisi sanki duvara yumrukluyor. Bir komşumuzun ya da bizim bir hatamız varsa, bundan dolayı bir protestoysa çok üzülürüm. Bunu nasıl çözebiliriz diye gruba böyle bir şey yaptım. Soru işaretli bir mesaj attım komşu grubumuza. Ertesi gün de cumaydı, cuma vakti yan komşum aradı. Ya dedi, hocam bizim dedi ufaklık dedi 4 yaşında bir yavrusu var. Yani çok çocuğu var da bir tanesi o, en küçükleri. Gece uyanıyor dedi işte su içmeye. O sırada da ayağıyla duvarı yumrukluyor. O kadar sevindim ki. İnanın dostlarım, o kadar sevindim ki hala komşum hayret ediyor. Eğer dinliyorsa şu anda hiç üzülmesine gerek yok. Hakikaten çok sevindim. Allah için çok sevindim yani. Sonra da gruba yazdım. Dedim arkadaşlar, o olay ortaya çıktı. Elhamdülillah dedim. Çok sevindim. Arkadaşlar da anlayamadı bu sevincimi. Çok şükür dedim. Birbirine olan kızgınlığından dolayı duvarı yumruklayan komşularımız yokmuş dedim. Bir yavrucakmış dedim. Şimdi geçen asansörde karşılaştık 2 gün evvel. Hocam dedi, ya çok kusura bakmayın dedi. Hala yumrukluyor. Ayağıyla vuruyor. Üstte desek de yapma diye bu sefer daha fazla yapıyor. Sakın dedim üstelemeyin ya. Çocuk yapacak yani ses. Hiç önemli değil. Yeter ki hakikaten sözümün arkasındayım. Yani birbirini protest eden komşular şey yapmasınlar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu yavrucak büyüdüğünde böyle bir komşusu, böyle bir Münir hocasının olduğunu anlayacak. Vay be diyecek. Yani benim kaç ay sürecek ki yani, herhalde 1 yıl sürmez. Sürse de başımın tacı ne olacak ki yani. Ben böyle küçüklüğümde duvarları 12 ay yumruklamışım, vurmuşum, ses yapmışım, uykusundan uyandırmışım Münir hocamı ve o bana hiçbir şey dememiş mi? Ve hatta sevinmiş mi? Ve hatta bana hediye mi almış? Can dostlarım, gönül böyle kazanılıyor. Şimdi bakın, ailede sorunları çözme kalitemizi, problemlerin üstesinden gelme kalitemizi anlatıyorum size. Ne oldu? Ben biraz daha uykumu şey yapmaya çalıştım. Hani biraz daha gece alarak, daha uykuya hazır bir haldeyken derin uykuya dalayım diye bir an evvel bir yarım saat falan erteledim. Ondan sonra zaten genellikle dışarıdayız. Ondan sonra dua ettim o yavrucağa da. Ya inanın, duvarı yumruklamasın diye de dua etmedim yani. Herhalde bizim yan duvar olduğu için öbür komşulara fazla gitmiyor ses. Yalıtımdan dolayı sadece ben duyuyorum. Ben duyayım canım, hiç önemli değil. Yeter ki hani kırgınlık olmasın. Ama şimdi düşünün, bakın bir problem çözüyoruz. Gittik tak tak tak, biz bu sefer çaldık. Nedir bu gecenin bu yarısı bu ses? Ya da yavrucak minik ayaklarıyla böyle dan dan dan vurdu. Biz de oradan güm güm güm güm vuruyoruz yani. Arada komşuluk şeyinde böyle gittiğim misafirliklerde görüyorum. Birbirini döven, söven, silah çeken, mahkemeye veren, polisi bastıran, site yönetimini getiren. Bakın, demek ki az evvel demiştim ya, şart bencilliğin ifadesi. Benim şartım, benim bencilliğim, benim ilkelerim, benim rahatım, benim, hep benim olduğunda da hep bana olmuyor işte o. Biraz fedakarlık da olacak işin içerisinde. Ben böylelikle ne oldu? Komşumuzun gönlünü kazandım. Ailenin gönlünü kazandım. Onlar şimdi inanın akrabalarına söylüyorlardır. Ya bak, böyle bir şey oldu. Ve aile şey grubunda, komşu grubunda bu konuşuldu epey. Ya buna sevindi Münir Hoca diye. Arkadaşlar, dostlar, canlar, Erkam Radyo'nun aziz dinleyenleri, Allah'a sığınırım riyadan. Ne olur beni affedin. Bu kadar muhteşem, mükemmel falan bir insan olduğumu asla düşünmeyin. Küçücük bir tane yapabildiğim bir şey işte. Demek ki başka yok, bunu uzattım. Keşke binlerce güzellik anlatabilseydim. Demek ki hani bir tanecikmiş böyle bir şey. Onu uzattım. Ama inanın hani komşulukla aile muhabbetini etkileyen bir şey olduğu için söylüyorum bunu. Birbirimize olan tahammülümüz azaldığı sürece, işte orada eşlerin birbirine kızması, vurması, dövmesi, işkencesi, öldürmesi, bilmem neyle mahkemeleşmesine giden süreç böyle başlıyor işte. Tahammül sevgisizlikten. Sevgi nereden? Kendi şartlarımızdan, bencilliğimizden. Eğer sevgisi varsa o ailenin sonu gelmiştir. İkinci sevgi, çünkü sevgisi, because love. I love you because... İşte I love you because, because, because. Yani bu da %90'larda. Bu sevgi türü de. Yani birkaç çeşit sevgi türü çoğunlukta Türkiye'de. Toyotomi'ye göre, Japon filozof Masumi Toyotomi'ye göre ikinci sevgi türü bu, çünkü sevgisi bir kişi bir şey olduğunda ya da bir şeye sahip olduğunda ya da bir şey yaptığı için sevilir. Yani başka birinin onu sevmesi sahip olduğu bir niteliğe, güzelliğe ve koşula bağlıdır. Seni seviyorum çünkü çok güzelsin. Seni seviyorum çünkü çok zenginsin. Çünkü sevgisi, eğer sevgisine kıyasla daha makul ve masum görünebilir size aziz dostlarım. Ama eğer sevgisindeki sevgi bir beklentiye, bir şarta bağlı olduğundan büyük ve ağır bir yük haline geliyor. Zaten sahip olduğumuz bir nitelik yüzünden sevilmemiz hoş bir şey olduğu için egomuzu da okşuyor. Dolayısıyla egomuzun hep okşanması için bu sefer o sahip olduğumuzu elimizde tutma çabasına giriyoruz. İşte bu çocuksa, o ödevinden dolayı, ödevini yapmasından dolayı, not almasından dolayı, sınıfı geçmesinden dolayı, karnede notların yüksek olmasından dolayı ya da üniversite sınavında çok güzel bir bölüme girmesinden dolayı. Biliyor musunuz ki siz Türkiye'de her iyi bölüme giren insan orada gönlüne de giriyor insanların? Öyle bir şey var mı arkadaşlar, dostlar, canlar? Var mı yani, çok güzel bir üniversite kazanan herkes mutlu mu? Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer böyle düşünüyorsanız bu fikrinizden hemen vazgeçin. Yani şu mühendislikten, bu tıp fakültesinden, şöyle bir işte güzel fakülteden mezun olan insanlar, aileleri abad olmuş, işte evlilikleri süper bir şekilde devam ediyor. Arkadaşlıkları, sosyal hayatları, kişilikleri, kimlikleri böyle mi zannediyorsunuz? Ama detaylı bir şekilde düşünürseniz, bu tür sevginin de eğer türünden pek farklı olmadığını görüyoruz. Çünkü sevgisinde. İnsanlar bizi sahip olduğumuz bir özellikten dolayı seviyorsa, sevgi o özellik var olduğu sürece var olacaktır. İşte bu da yine koşullu bir sevgi. Bu ise bizi her ne olursa olsun o özelliği kaybetmeme, ona sahip olma. Hatta hani sevgi artsın diye sevgi yetmez ya. Biraz da kıskançlık vardır serde. Evlatlar arasında vardır, akrabalar arasında vardır. Vardır da vardır yani. Onu fazlalaştırma çabasına iter bizi. Bu sefer kıskançlıklar başlar, çekememezlikler başlar, haset başlar, kin başlar, nefret başlar, gıybet başlar. İşte problem yani. Özelliğimizi kaybettiğimizde gidecek olan bir sevgi, adı sevgi bile olsa, bilmiyorum ne kadar sevecen geliyor o güzel kulağınıza. Kız arkadaşına ölümüne aşık olan bir arkadaşım vardı benim, 90'lı yılların başında. Arkadaşım o kız arkadaşını çünkü sevgisiyle seviyordu. Yani ben bunun farkındaydım ama onlara göre işte aşıklar, ikisi de yakışıklı, güzel falan, böyle deliler gibi aşıklar falan. Kızcağız da arkadaşımı çünkü sevgili seviyordu. Yani arkadaşımın sevgisini ben tartabiliyordum. Kız güzel diye seviyor. Kızcağız da arkadaşımı seviyor çünkü zengin diye seviyor. İşte onu Amerika'ya götürüyor, Çin'e gidiyorlar, istediği şeyleri alıyor, gönlündeki hayatı yaşatıyor falan falan. Dostlarım, böyle bir nişan yaptılar bir yaz döneminde. Nişandan böyle bir ya da iki ay sonra genç kızın beyninde hızla ilerleyen bir tümör oldu, ortaya çıktı. Ve nişan atıldı. Nişandan dönüldü mü derler, yani yüzük atıldı, öyle söyleyeyim yani. Yani onun hayalindeki o sürekli böyle kahkahalarla, şu kahkahalarla onu mutlu eden, sempatik, sevecen, güler yüzlü, o muhteşem güzelliği etrafına yansıtacak bir kız tahayyül ettiği o eş, o çift, o eş kayboldu. Çünkü işte bak, onu seviyordu çünkü bu kız saydıkları özelliklere sahip güzel bir kızdı. Ama arkadaşım onu hiç hastanede, ameliyathanede, kemoterapide, radyoterapide hayal etmemişti. Yani aynısını daha yakın bir gelecekte, 15 gün evvel basında, medyada gördünüz. Kansere yakalanan eşini hastaneye bırakıp giden, sonra ölümüne sebebiyet veren bir adamla alakalı. Adam da denir mi bilmiyorum, bir kişiyle alakalı diyelim. İşte burada hayal etmediği ve hatta hiç düşünmediği bir gerçek onunla karşılaştığı ilk anda hayallerini yıktı arkadaşımın. Kıza olan duyguları değişti tamamen. Düğün yapılmamıştı. Yani nişan vardı. Tavırlar böyle silikleşti. Bir de her gün görüştüğümüz bir insan daha az ortalarda gözükmeye başladı. Gelmeler gitmeler azaldı. Kızın sevgisi de çünkü sevgisi. Niye? Çünkü kız kendisine istediği hayatı yaşatacağını düşündüğü arkadaşımı çünkü sevgilisini severken can dostlarım beynindeki tümörün bile bu sevgiye yenik düşmeyeceğini tasarlıyordu. Onu seviyordu çünkü hasta olsa bile o her şeyi yapabilirdi. Bu açıdan kızcağızın sevgisi biraz daha uzun sürdü. Bir umut vardı çünkü. Bekledi hani işte acaba şöyle olur mu böyle olur mu ama olmadı. Masum görünüyor değil mi? Bakarken dışarıdan masum görünüyor. Ama onun için kendi minik dünyasında tasarladığı böyle düşündüğü, beklediği şeylerden bazıları yapılmayınca sevgi karşılıklı feshedildi. Arkadaşı ve kız arkadaşını unutun. Aileler düşman oldu can dostlarım. Çünkü sevgiyi besleyecek kaynaklar biterse çünkü sevgisi de bitiyor. Çok yakın birkaç akraba tanıdığımda da buna benzer durumlar yaşanmış. Ben şahit olmadım. Hani büyüklerimiz anlattı yıllar önce. Bir akrabamız bir kıza aşık olmuş. Evlenmişler. Kızcağız da o hani Anadolu şeyi düşünün, cahilliği, Anadolu'nun bilgeliğini anlatırız ama bir Anadolu'da bir de yerleşik bir cehalet de vardır yani. İşte en basiti babanın yanında çocuğun sevilmemesi, bu bizim kadim medeniyetimizde yok dostlarım böyle bir şey yani. Yani hürmeti, izzeti, ikramı biraz daha abartmadan daha düzgün bir hale getirmemiz lazım yani. Namazda işte çocukların yanımıza gelmemesi, işte ne bileyim bir sürü şey var. İşte Anadolu cahili diyorum ben buna. Birileri kandırmış öyle. Bunu kadim medeniyet diye kabul etmişiz. Kültür demişiz, gelenek demişiz. Aslında inançlarımızın özünde yok ama devam edip gitmiş yani. Kızcağız da o aşkın duygusal dönemlerinde söyleyememiş epilepsi hastası olduğunu. Sara dediğimiz hastalık. O bayılmalar falan. Ve o tanıdığımız akrabamız evlendikten sonra ilk gördüğünde böyle bir durumu, o da ilk bir iki hafta içinde olmuş yani, hemen kapının dışına koymuş, yollamış annesinin evine. Bir başka olay var. Yine o da akrabamız. Aynı durumda bir kızcağızla evlenmiş o da. Söylememiş. İkisi de söylememiş yani. Kızlar da söylememiş. Kızların ailesi de söylememiş. Kaldı ki söylenmesi gerektiğini düşünüyorum bir aile koçu olarak. En ince detayına varıncaya kadar ailelerin hem araştırma soruşturma hakkının baki kalması adına hem de daha sonra başlarının öne eğilmemesi adına söylemeleri, şeffaflık işte burada çok dürüstlük değil mi geçerli. İkinci örnekte de o kız evlendikten sonra, o kızla evlendikten sonra daha doğrusu 15 sene bakmış ona. Bir kaza geçirmiş hanımefendi, vefat etmiş. Yani iki evlilik, iki aşk, dört kişi ama iki farklı çözüm görüyorsunuz. Yani birisi çünküsü çünkü şöyle bir şey. Bunu bırakmam lazım çünkü Sara hastası. Buna ben bakamam çünkü bana yalan söyledi. Buna bakamam çünkü beni kandırdı. Tabii ki yalan söylenmesini tasvip etmiyorum ama evlilik hukuku içerisinde düşünülmesi lazım. Yani kolay olmadığını biliyorum. Sadece büyük konuşmuş olmayayım. Yani kolay olmadığını biliyorum. Öbürü de hani her şeye rağmen sevgisiyse artık ben bunu aldım diyor. Bir şekilde bir yanlış yaptıysa bile söyleyememiş sevgisinden. Çünkü beni çok sevmiş. Aşkımın biteceğini düşünmüş. Yani onun da bir çünküsü var aslında ama öbürünün her şeye rağmen sevgisi ona baskın gelmiş. Yani şunu söylemeye çalışıyorum can dostlarım. Zenginlik bitince, güzellik bitince, o kafamızda tasarladığımız şekillerin dışına çıkınca bitiyorsa sevgi, işte o her şeye rağmen sevgisi olmuyor. Şartlarla biten bir sevgiyle karşı karşıyayız. Bir de bu çünkü tipi sevgide acaba bizi seven kişinin düşündüğü kişi miyiz korkusu. Değil mi? Sürekli böyle bizi haddinden fazla tedirgin eden Damokles'in kılıcı gibi kafamızda asılı kalıyor. Ve insanlar dışa karşı sergiledikleri ama içlerinde sadece kendilerinin bildiği kişilikleri yüzünden daima böyle tedirgin bir hal yaşıyor. Üçüncü sevgi, in spite of love dediğimiz her şeye rağmen sevgisi, işte sevgilinin en gerçeği. Bu benim her şeye rağmen dediğim ve evrenin yapı taşı dediğim, evrenin enerji kaynağı dediğim sevgi diyor Toyotomi. Bu üçüncü tür gerçek sevgi de insan bir şey olduğu için değil, insan olduğu için sevilir. İnsan da bir şey olduğu için değil, insan olduğu için sevilir. Bir şeye sahip olduğu için değil yani. Hani yaratılanı yaradana ötürü sevmek. Sevilen kişi dünyanın en çirkini olur, en zavallısı olur, en sefili olur, önemli değil yani. Bunlara rağmen sevilir. Hatalarına rağmen sevilir yani. Düşünün, iki hafta evvel dinledik yani. Buradan Regaip abimi minnetle yad ediyorum. Bu Bağımlılık ve Mücadele Derneği'nden. Allah bin kere razı olsun. Yani bir arkadaş ışıklarda 2 yıl yıkanmayan, saç sakal birbirine karışmış, eroin müptelası bir insan, arkadaşlar, dostlar, canlar, aziz dinleyenlerim, lütfen bir düşünün. Neyi sevilir ki böyle bir şeyin? Yani böyle bir tipin düşünün yani. Salya sümük, çok affedersiniz. Ne olur beni affedin yani. Ama insan seviyorsanız, o gördüğünüz siyulettekinin değil, o arka planındaki kalbinin, o ruhunun, Yaradan'ın ona verdiği o şeklin, şemalin, değil mi? Ve bir hanımefendi görüyor ışıklarda. Arkadaşına hemen Çin'deymiş, resmini çekip gönderiyor, bunu kurtarmamız lazım diye. Allah dostu, güzel insan o da. Buradan ismini bilmiyorum ama dinliyorsa hani bu olayı hatırlayacaktır. O da hemen buradaki Regalp abilere söylüyor. Gidiyorlar, kurtarıyorlar. 2 hafta evvel bir araya geldik bir sabah kahvaltısında. Yani nur yüzlü, inanılmaz sevgiyle, muhabbetle sarıldık. Yani demezsiniz ki ölümden dönmüş, 2 yıl sokaklarda yıkanmadan kalmış, çirkin bir hayat sürmüş bir insan demezsiniz yani. 40 yıllık dost gibi böyle ağlaşarak, böyle sevgiyle sarıldık birbirimize. Sevgi, her şeye rağmen sevgisi olduğunda, işte o şunu yapıyor diye değil, şöyle oluyor diye değil, böyle oluyor diye değil. Ailemizde bir sevmediğimiz, bencilliğimizden dolayı bize uygun gelmeyen bir durumla karşılaştığımızda, her şeye rağmen sevgisi işte o problemi çözecek can dostlarım. Burada insanın iyi olması, işte çekici olması, zengin olması, bir konuma sahip, bir markaya, bir modele, bilmem neye, ünvana, kartvizite, hayır. Bunun için sevgiyi kazanması gerekmiyor. Kusurlarına, cahilliğine, kötü huyuna, kötü bir geçmişine rağmen olduğu gibi o haliyle sevilebilmesi aileyi abad ediyor. Çok var böyle tanıdığım, duyduğum, bildiğim. Geçen babam anlattı Gaziantep'te bununla alakalı yaşadığı bir olayı yani. Antep'i birbirine katan böyle, ismini söylemeyeyim şu anda, böyle ayyaş bir insan, babası da imam. Gecenin ikisinde dua ederken o da içmiş, eve dönüyor böyle nara atarak. Bakıyor işte lamba yanıyor içeride, mum, idare lambası. Yani 60 yıl önceyi anlatıyorum şu anda size. Kafayı bir caminin kapısından içeri şey yapıyor, böyle bir sokuyor, bakıyor. İşte babası adını söyleyerek, Allah'ım diyor, ona hidayet nasip et diyor. O iyi bir insan diyor. O iyi bir kul diyor. Bilmeden yapıyor diyor. Beni dövüyor ama onun gönlünde diyor o dövecek bir şey yok diyor. O içkinin tesiriyle, içki diyor beni dövüyor. Oğlum dövmüyor yani. Eşini dövüyor ama o eşi döven bir insan değil diyor. İçki o anda döven, kötülüklerin anası olan o şey yaptırıyor onu. Hüngür hüngür ağlayarak eve gidiyor. İşte hidayetine vesile oluyor o şey. Bakın işte içki içiyorsun, seni sevmiyorum. İçki içinden dolayı seni sevmiyorum. Şunu yaptığından dolayı seni sevmiyorum. İnsanları hatalarından dolayı sildiğimizde, yani inanın hatalarımızdan dolayı Allah bizi silseydi zürriyetimiz kalmayacakmış. Ayet-i kerime bu. Dünyada insan kalmayacakmış yani. Hani bazı Rabbin ahlakıyla modellenmek gerekmiyor mu? Ahlakıyla ahlaklanmak, onun ahlakını modellemek gerekmiyor mu? Tekalluku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Kelam-ı kibarda var bu. Dolayısıyla o affediyorsa, türlü türlü günahlara rağmen, küfürlere rağmen, çirkefliklere rağmen, pisliklerimize rağmen, günahımıza rağmen bizi sevebiliyorsa, affedebiliyorsa, hatta günahları sevaba çevirebiliyorsa, yapılan hatalarda biz niye sevgimizi yok edip o kötülüğü, o çirkefliği, çirkinliği iyiliğe, güzelliğe çevirmeyelim ki can dostlarım? Aziz dostlarım, bu her şeye rağmen sevgisine özel bir program yapacağım. Toyotomi'nin olayların çözümünde aile içerisinde sadece buna bakın diye kısacık bu vaktimde, bu haftalık böyle olsun. Şimdilik bu kadarla yetinin lütfen. Ama ailedeki problemleri, sorunları çözmede inşallah Allah lütfederse gelecek hafta ben özellikle her şeye rağmen sevgisini ailemizde tesis edersek, bu sevgiyi birazcık daha artırırsak, parlatırsak sorunları çözmede bize nasıl yardımcı olacağını sizlerle paylaşmış olacağım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.